Kim bu insanlardan herkese merhaba. Üreten, anlatan, arayan, ilham veren insanları görünür kılan ve onlara alan yaratan programımız başlıyor. Bugünkü konuğumuz bir piyanist, bestekar ve illüstratör olan Büşra Kayıkçı olacak. Merhaba Gökçem.
Merhaba Emrem. Ne özleştik be.
Değil mi ya? Sonunda kavuştuk.
Gerçekten.
Harika bir program olacak umarım.
Aynen öyle.
Şimdi konuğumuzu gerçekten tanımak ve anlamak niyetiyle ona sorularımızı soracağız. Gökçe ile birbirimizden habersiz sorularımızı hazırladık. Eğer Gökçe'nin listesinde benim sorularımdan, benim listemde Gökçe'nin sorularından varsa bu soruyu Büşra'ya sorma hakkını kaybedeceğiz. Büşra nasılsın?
İyiyim, siz nasılsınız?
İyiyiz, hoş geldin.
Hoş geldin, tekrar ayağına sağlık.
Hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için bu arada.
Bizim için bir zevk.
Bizi çok mutlu ettin.
Evet.
Ben çok yayınlara katılmıyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Yani vakit bulamıyorum çünkü ve inanılmaz böyle her gün 3-5 tane falan teklif geliyor. Bazen böyle çok içimden geliyor. Yani hesabın enerjisi farklı oluyor. Hani biraz daha kendi ayarımda bir enerji, bir his alıyorum. O zaman içimden geliyor katılmak. Vakit ayırabiliyorum. Size nasip oldu böyle katılmak.
Çok teşekkür ederiz. Karşılıklı.
Oley, çok sevindik.
Gökçem'e dönelim. Gökçem, Büşra Kayıkçımız kimdir?
Emre'cim, neoklasik müziğin Türkiye'deki genç temsilcilerinden olan Büşra Kayıkçı, çocuk yaştan itibaren piyano, bale ve resim alanında eğitimler aldı. Mimarlık Fakültesi'nde aldığı lisans eğitiminin ardından tasarımcı kimliğinin verdiği ilhamı piyano eğitimiyle birleştirerek kompozisyon çalışmalarına başladı. Minimalist, neoklasik ve ambiyant tarzda eserlerden oluşan ilk albümü Eskizleri bağımsız olarak yayınlayan Kayıkçı, ikinci albümü Tuna'yı piyano tasarımcısı David Clevens'in Macaristan'daki atölyesinde Nils Fram için özel olarak üretilen Una Corda isimli özel tasarım piyanoda kaydetti. Diğer bir teklisi olan Doğum ise bu yıl New York Theater Ballet Dans Okulu'nun modern dans gösterisinde kullanıldı ve bu işbirliği The New York Times gazetesinde yer aldı. Kayıkçı 27. İstanbul Caz Festivali kapsamında genç caz finalisti olarak ilk kez kendi özgün eserleriyle sahne aldı. Kayıkçı ayrıca 2 tane çocuk kitabının da illüstratörlüğünü yapmıştır.
Oh, 10 parmağında 10 marifet. Müthiş bir bio.
Kesinlikle.
Estağfurullah.
Tam kim bu insanlara yakışır.
Alev aldı.
Büşra, şimdi ilk olarak sohbetimize başlamadan ısınma amaçlı her konuğumuza yaptığımız gibi sana seçmeli olarak 10 hızlı soru soracağız. İki seçenek arasından birini seçmeni isteyeceğiz.
Süper.
Anlaştık mı?
Tamam.
Şebnem Ferah mı, Özlem Tekin mi?
Şebnem Ferah.
Çay mı, kahve mi?
Kahve.
Bunu sloganından da biliyorum. Beyin mi, kalp mi?
Kalp.
Kola mı, Fanta mı?
İkisi de değil. Hiç içmem.
Gece mi, gündüz mü?
İkisi de.
Gerçek mi, hayal mi?
Gerçek.
Sağ mı, sol mu?
Sağ.
Futbol mu, basketbol mu?
Basketbol.
Toprak mı, su mu?
Su.
YouTube mu, Instagram mı?
YouTube.
Hızlı sorular bitti.
Aa, süper.
Şak. Kim bu insanlar?
Kim bu insanlar?
Kim?
Gayet güzel, hızlıca ilk aşamayı bitirdik. Eğer birbirimize ısındıysak hemen ikinci etaba geçebiliriz.
Tamam.
Tamamdır. Gökçem, sendeyiz her zaman olduğu gibi. İlk sorunu sor bakalım.
Hemen başlıyorum. Büşra'cığım, ben hep gelinen noktadan geriye bakmayı, bizi şu anki halimize getiren şeyleri anmayı, ne bileyim, onlara minnet duymayı çok severim ve çok da önemli bulurum. Senin de kariyerinin bu çok keyifli noktasında senin için kendi alanını bulmuş olmanın hazzını yaşatan, sana belki bir ömür boyu bu işi yapmayı isteten şey ne oldu merak ediyorum.
Müzikten bahsediyoruz, öyle mi?
İstediğin her disiplinden bahsediyor olabilirsin. Nasıl istersen, nasıl cevap vermek istersen.
Ben çocuklukta başladığına inanıyorum. Bütün bu sanatla alakalı. Yani sanatın herhangi bir dalında var olmak, bir şeyler yapmak, üretmek. Çünkü ilk sanatı algılama şeklim arkadaştı. Yani ben tek çocuktum. Tek çocuklar çok yalnızdırlar. Arkadaşlarını hep kardeş gibi de görürler. Ve inanılmaz iyi davranırlar. Çünkü bir kaybetme korkusu olur. Hep böyle alt tek çocukların alttan aldığı. Yani şımarık oldukları konusunda bir şey var, popüler bir deyiş var. Ama aslında benim gözlemlediğim çok alttan aldıkları ve müsamaha gösterdikleri vesaire. Ama ben çok çok sosyal ve çok böyle insan canlısı bir karakter de değildim o zamanlar. Yine de tabii yalnızlık çok negatif bir duygu. İnsan hep onu doldurmak veya ötelemek bir şekilde muadilini bulmak istiyor. Ben de sanatta bulduğumu düşünüyorum. Yani hiçbir zaman görev, sorumluluk, ödev, kursa gidiyorum, sınav var, hocaya işte ödevimi çalacağım, resmimi göstereceğim kafasıyla bakmadım. Hep böyle bir yoldaş, yanımda birisi gibi. Dolayısıyla ayrılmaz bir parçam oldu bugüne kadar. Hala da mesela ben bunu iş olarak değerlendirmiyorum açıkçası. Hatta sırf o yüzden, yani sonuçta maişetini kazanmak gibi bir derdi de var insanoğlunun. İş olarak hala daha tam algılayamadığım için o kısma geçmekte de zorlanıyorum. Veya onunla alakalı biçtiğim değerler çok altında kalabiliyor. Çünkü dediğim gibi hala benim arkadaşım, yoldaşım gibi öyle.
Süper.
Motivasyonum buydu.
Harika. Soruma tam cevap alamadım aslında. Hani nasıl böyle bir karşılaşma yaşadın ya da bu uyanış nasıl gerçekleşti? Hani ilk karşılaşma anı belki sanatla.
O kadar şey erken bir dönem ki inan hatırlayamıyorum. Yani ben...
Anladım. Hep vardı.
Evet evet, yani bir tek şu çok aklımda kalan bir görüntü. Babam bir akşam eve orkla gelmişti. Ve ben odamda oyun oynuyordum. O kapının önünden elinde ork kutusuyla geçtiğini hiç unutmuyorum. Sanki hayatımda yeni bir sayfanın açılacağını hissetmişim gibi oldu. Öyle bir enerji hissettim o an kapının önünden o kutuyla geçerken. Aha. Yeni bir dönem başlıyormuş gibi bir dürtü oldu. En erken hatırladığım görüntü o.
Harika.
Yani bir çarpılma anıysa belki bundan söz edebiliriz.
Anladım. Güzelmiş. Çok harika bir an. Yani onun senin hayatında bir dönüm noktasını teşkil edeceğini o an anlamak falan. Güzel hisler bunlar ya. Çok özeniyorum böyle şeylere. Peki Emrem.
Büşra, bu soruyu kendi deneyimim üzerinden soracağım. Kendi tanıdıklarım üzerinden. Benim tanıdığım piyanistler besteci değiller. Çok iyileri dahi var olanı layıkıyla icra etmek derdindeler. Daha üretken olmak konusunda da teknik imkansızlıklardan dem vuruyorlar. Senin için beste yapma serüveni nasıl başladı? Ve beste yaparken bilinç akışı mı ilerliyorsun? Teknik bir şeye mi odaklanıyorsun? Tematik bir şey üzerinden mi gidiyorsun? Biraz bunu öğrenmek istiyorum.
Ya açıkçası benim aklımda da beste yapmakla ilgili hiçbir şey yoktu son 2-3 yıla kadar. Benim için de çok yeni ve sürpriz oldu. Muhtemelen konservatuvarda okusaydım, öyle bir eğitim alsaydım, yani çok kuvvetle muhtemel böyle bir şey yapmaya hiç cesaret edemeyecektim. Çünkü ismiyle müsemma konservatif bir eğitim stili var. Bununla aslında yurt dışında muadilim sanatçıların da röportajlarında benzer şeyleri duyuyorum. Mesela şu anda çok güzel işler yapan Polonyalı bir piyanist var. O röportajında bestelerini uzun süre sakladığını, çünkü konservatuarlı çevresi ve arkadaşları tarafından banal olarak nitelendirileceğinden çok korktuğundan bahsediyor. Şimdi mesela işlerini dinliyoruz. İnanılmaz şeyler. Çok çok güzel. Fakat o korkuyla uzun bir süre saklamış kendini. Ama kabuğunu kırmış. Ben belki o kültürden gelmiş olsaydım kabuğu hiç kıramayabilirdim. O cesareti gösteremeyebilirdim. Benim buradaki, yani avantaj demeyeyim, kimseye haksızlık olmasın, ama benim kaderimi şekillendiren şey kesinlikle mimarlık fakültesinde okumak oldu. Çünkü burada onun tam tersi üretim bazlı bir eğitim şekli var. Evet. Her dönemde ortaya bir şey çıkartmanız bekleniyor. Tabii ki de biz de yapılmış işleri inceliyoruz elbette. Yani hani miras olmadan yolu belirlemek mümkün değil, ama bununla kalamazsın. Yani buna histerik bir şekilde takılmana kimse müsaade etmiyor. Zaten başka türlü sınıf geçemezsin. Dolayısıyla bir şey üretme ve tasarlama kimliğiyle mezun oluyorsun ve o üzerine yapışıyor. Şimdi ben o kimlikle tekrardan müzik çalışmalarına geri döndüğümde, çünkü okul dönemi o kadar yoğun ki müzikle alakalı o güne kadar öğrendiklerim dışında bir çalışma yapmamıştım. Tekrardan o alana geri döndüğümde aynı sistem beni bunaltmaya başladı. Ve dedim ki bu şekilde devam edersem müzikten soğuyacağım artık. O arada tam şansıma işte bu prepared piano dedikleri hazırlanmış, yani performans öncesi, kayıt öncesi modifiye edilmiş ve hazırlanmış piyano temasını keşfettim. İşte o bahsettiğin Una Korda, Nis Fram, Clavins Atölyesi, bunlar hepsi içine dahil konular. Ve dedim ki aa bir dakika, insanlar enstrümanına bir tasarım öğesi ekliyor, bir şeyler yapıyor, değiştiriyor. Ya bu tam benlik bir şey deyip o dünyanın içine daldım ve müzik kimliğimle tasarımcı kimliğim ortada buluştular. Böylece besteler çıkmaya başladı.
Harika.
Harika ya.
Üzerine çok konuşulacak, çok tartışılacak ve çok kafa açan bir şey. Hem şu an hali hazırda üretenler için hem de sanatçı adayları için. Yani bu mesleği icra etmek isteyen kişiler için bu eğitim meselesi çok tartışmaya açık. İlginç bir mesele. Sanıyorum senin piyanona dokunuşun da kumaşla ilgili bir mesele değil mi?
Evet,
Biraz ondan
evet.
bahsedebilir misin çok az?
Ya aslında bu standart olarak konsol piyanolarda olan bir sistem. Gece pedalı deniliyor Türkçe'de. Sesin şeyini, volümünü çok düşüren bir etki yaratıyor. Bunlar apartman hayatında yaşayan piyanistlerin geceleri çalışabilmesi için, uzun süreli çalışılması için yapılan bir etki. Bunu böyle güzel parlak mikrofonlarla aldığınızda çok yumuşak mat bir ton oluyor ve minimal parçalar çok fazla tekrardan oluştuğu için ona bir sadelik getiriyor bu şekilde kullanmak. Ama standart bir piyano ile o pedalsız o parçaları çaldığınızda bir kaos
Evet.
duyuyorsunuz. Uyumlu olmuyor açıkçası. Böyle bir etkisi var. Ama perdeyle sınırlı kalmak zorunda değil. Mesela görüyorum şu sıralar zil takanlar var. Tuşla beraber bir zil duyuyorsunuz. Envai çeşit ne isterseniz, yani John Cage'in bu konuda çok çalışmaları var. Piyanonun içine istediğiniz şeyi yerleştirerek farklı soundlar elde edebilirsiniz. Çok ucu açık bir alan.
Ben de şöyle bir ekleme yapayım. Senin galiba bu momential etüt dediğin, değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Evet,
Momentary.
momentary etütlerinde bu tarz denemelerin olduğunu seziyorum. Bir şeylerin aynı anda çalıştığını ama senin aslında dokunmadığını ona.
Kağıt kullandım.
Kağıt kullandın. Evet, aynen öyle sesler duyuyorum falan. Bundan bahsediyorsun galiba, değil mi?
Evet.
Yani konuya gerçekten hani çok yabancı bir konuğuz. Bu sefer gerçekten hani böyle şeyiz.
Estağfurullah.
Her şeyin çok dışındayız ve
Anlatmak için geldim.
evet, seninle çok öğreneceğimiz şey var. Ben de bu kanaldan yine Emre'nin sorusu bittiyse devam etmek isterim.
Lütfen Gökçe.
Ben de klasiklere bir röportajında klasikleri çok sevdiğini, onlardan ilham aldığını ama onların bir şekilde zaten en mükemmel halleriyle hani mazimizden günümüze gelerek zaten işlevlerini yerine getirdiklerini düşündüğünü söylemişsin.
Evet.
Ve bu anlamda da sen çok daha çağdaş bir yaklaşımla bu tutkuyu yaşamayı tercih ettiğini anlatıyorsun o röportajda. Ben de bu alanda senin için çağdaş bir iş üretmenin ne gibi yeniliklerle ne gibi bileşenlerin bir arada olması anlamına geldiğini merak ediyorum açıkçası yani.
Ya aslında ben bu konunun da evvelinde yani kendi karakter özelliği olarak her zaman yaşadığın çağın insanı olma mottosuna çok inanıyorum. Yani mesela çok basit bir örnek vereyim. Nostaljiye çok takılıp dantel eldivenlerle gezmek bana biraz abes geliyor. Tabii ki de herkesin kendi zevki yani kendi seçimi vesaire ama benim bakış açımdan yani çağın içerisinde hangi dinamikler varsa onunla uyumlu akmanın kendimce doğru bir tercih, doğru bir yol olduğuna inanıyorum. Daha önünün açık olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu resimde de böyle, müzikte de böyle, mimarlıkta da böyle. Yani geçmişin mirasın çok fazla şey öğreteceğine inanıyorum. Fakat bugün yaptığımız işlerin orayı değil, tam da bugünü yansıtması gerektiğini inanıyorum açıkçası. Bilmiyorum
Evet, işte
sonra
ben de
cevap
tam da
oldu
bu
mu?
noktada ne tür bileşenlerden yardım aldığını soracaktım sana. Yani bu amacını gerçekleştirmede neler bunu daha kolay kılıyor, imkanlı kılıyor? Bunu soruyordum.
Ya mimarlık ve mimarlarla birlikte olma, onların bakış açısı diyebilirim aslında. Yeni dönem, son dönem işler, fotoğrafçılık da çok mesela ilgimi çeken bir alan, film dünyası diyebilirim. Bunlar beni besleyen şeyler, müziği de
Tabiat.
besleyen şeyler.
Tabiattan da çok
Tabiat.
ilham alıyorsun, evet.
Evet, tabiat kesinlikle. Şehirden almıyorum.
Evet.
Ya da kendi yaşadığımız şehir belki, hani ya belki İzlanda'da olsaydık başka bir şey söylerdim, bilmiyorum ama İstanbul bana çok kaotik geliyor.
Goethe'nin bir lafı var bildiğim kadarıyla. Sana çok uygun o. Müzik donmuş müzik mimaridir diye. Değil mi? Yanlış söylemedim.
Mimari dondurulmuş müziktir. Ben öyle hatırlıyorum.
Evet.
Evet, doğru. Kesinlikle. Ya ben tam tersine de inanıyorum bu
Heh, o
arada.
yüzden belki de.
Tabii o yüzden tam tersine de inanıyorum. Müzikle mekan değiştirdiğimize, mekan kurguladığımıza çok inanıyorum. Aslında bir anlamda ben iç mimarlık bölümü mezunuyum bu arada. O reflekslerimi de muhtemelen orada tatmin ediyorum ki lisans eğitimini gördüğüm mesleği yapmaya dair çok yoğun bir hissim yok şu anda açıkçası. Oradan bayağı bir uzaklaştım, koptum. Onu da şöyle görüyorum. Muhtemelen müzik yaparak mekan kurguladığımıza ve değiştirdiğimize inandığım için o hissiyat orayı dolduruyor.
Bununla ilgili de sorum var ama sıra Emre'de. Hadi bakalım Emre.
Büşra, klasik müzikte tıpkı toplumumuz gibi birçok konuda gelenekselci, değişime kapalı, hatta bazen kendine benzemeyeni tehdit sayan bir yapıya da sahip. Sense hem multidisipliner çalışıyorsun, hem yenilikçi üretimler peşindesin. İşte bale yapmışsın, tiyatro ile ilgilenmişsin, minimalist besteler yapıyorsun, sergilere contemporary işler üretiyorsun ve örtülü bir kadınsın. Bu da seni birçok konuda bazen ilk yapıyor, bazen parmakla gösterilen yapıyor, bazen çok görünen yapıyor. Seni araştırırken, materyal toplarken karşılaştığım şeyler benim çok gücüme gitti. İnsanların yorumları, söyledikleri, olaya bakış açıları, kötülükleri, bunlarla nasıl baş
Aa,
ediyorsun? Bunu merak
ben hiç
ediyorum.
denk gelmedim. Ne olabilir? Ne olabilir?
İnşallah Büşra sen de denk gelmemişsindir.
Ya o konuda çok ilginç. Ben Türkiye'de envai çeşit kesimden insanı rahatsız edebilecek bir potansiyele sahibim. Yani
Evet.
bir tek şurası, şunlar, şu kesim, şu grup değil. Herkesin bir rahatsızlığı var. Herkes farklı bir noktadan yaklaşıyor konuya. Başlarda çok kırıcı ve yorucuydu. Çünkü ben bu kadar görünürlük tahmin etmiyordum açıkçası. Yani çocukluğumda kurduğum dünyayı yetişkinliğimde de devam ettiriyorum gibi bir romantizm içerisindeydim. Sonra bir anda işler bambaşka bir yere geldi. Şöyle bir karar aldım. O kapalı dünyayı devam ettirme kararı aldım açıkçası. Yani nasıl diyeyim, çok fazla televizyon, röportaj vesaire bunları sınırlı tutmaya çalışıyorum. Yine bile çok geliyor aslında
Bu
bana.
bir,
İkincisi okumuyorum. Yani gerçekten yazılanları okumuyorum. Bir süre okudum. Sonra kendi kendime dedim ya Büşra sen bu işi yapmayı bırakacak mısın? Hayır asla bırakmayacağım. Yani 5 kuruş kazanmasam bile bu işi bırakmayacağım. Çünkü bu iş onunla alakalı bir mesele değil. Çok sezgisel bir şey yapıyorum şu anda. Çoğu kararı da zihnimle vermiyorum. Bugün yayınladığım iş gibi yani tamamen duygularımla ve kalbimle yaptığım bir şey var. Tamam bırakmayacaksan o zaman bu yazılanların seni incitmesine izin verme. Çünkü gereksiz yere vaktini alıyor dedim. Bir gün böyle bir anda bir aydınlanma oldu gerçekten. Ve o gün bugündür okumuyorum. Başka türlü başa
Süper. Aynen
çıkılamaz.
öyle. Başa çıkılacak gibi değil çünkü orada artık bir noktadan sonra şahsi de algılamıyorsun. Hani beyninin, mantığının alamayacağı bir yere gidiyor ve hem çok yorucu, hem çok can acıtıcı, hem çok motivasyonunu bitiren bir şeye dönüşüyor. Ne yaparsan yap. Yani hiçbir şey yapmasan bile bu dille ve bu anlayışla karşılaşmak. Ben tabii hiç kıyamadım sana eserlerine, motivasyonuna
Teşekkür
ve
ederim.
buradan da hepsine söylüyorum. Allah belanızı versin.
Hayır, bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu kızı karşımızda görüyoruz. Bize yazış dilini biliyoruz falan ve ben hani bu yorumları okumadım ve denk gelmedim ilginç bir şekilde. Yani gerçekten ne olabilir ki diyorum. Çünkü hani o kadar ılımlı, o kadar sade, hani o kadar hani saygılı ki hani
evet.
Bilemiyorum ne desek.
Yani belki bazı şeyler yanlış anlaşıldı. Ne diyeceksiniz? Belki çok piyanistlik kimliğiyle öne çıkılmak yanlış anlaşıldı. Çünkü bizim ülkemizde contemporary müzikle alakalı çok fazla yapılmış iş yok. İnanın benim özelimde değil. Ben görünür olduğum için bu kadar çok lince maruz kaldım. Herhangi bir contemporary müzik yapan insanlar da kapalı kapılar arkasında yerlerden yere vuruluyor hani şeyin kimliğin örtülü olmanın vesairenin dışında bu tarz eleştiriler mutlaka geliyor. Benimki görünürlük artınca tabii böyle şeyler arttı. Yani insanlar alışırlar. Dediğim gibi hani piyanist kimliği şunu söyleyecektim dağıldım. Piyanistlikle alakalı ülkedeki algı sadece virtüözlüğe ve klasik müzik yapmaya evet. dayalı olduğu için hani ya bu ne ki gibi bir refleks doğdu. Ama benim piyanoya bakış açım evet. öyle bir noktada değil. Ben ortaya bir ürün koyuyorum. Dinlemek isteyen
evet,
dinlesin,
evet.
istemeyen
aynen
kapatsın.
Öyle yani. Evet.
Ya eğer şu anda da burada olan varsa lütfen arkadaşlar bakın. Pırıl pırıl bir insan üretimini yapıyor. Kimseye zeval vermemiş. Çağdaş, zeki, temiz, muhteşem bir kadın yani.
Teşekkür
bir salın ya.
Hani
varsayalım ki yanlışız herhangi bir konuda. Size mi kaldı arkadaşım? Beni Seda Sayanlaştırdılar. Ey Allah'ım ya. Neyse Gökçem sendeyiz.
Tamam ben hemen bu mekanlar konusuna geri dönüyorum Büşra'nın. Diğer disipline olan, diğer alanı olan konuya geri dönmek istiyorum. Yine bir röportajından alıntı kullanacağım. Mekanlar insanlarla anlamlı hale gelir diyorsun. Çünkü bir müziği dinlediğimizde fiziksel olarak bir yerde olsak bile aslında o müzikle birlikte bir mekan yaratırız ve orada yaşamaya başlarız diyorsun. Senin bir beste yaparken ya da bitirdikten sonra zihninde sıklıkla gittiğin bir mekan var mı bu anlamda? Bunu merak ediyorum. Belki hala ulaşmaya, yaratmaya çalıştığın bir yer de olabilir.
Var.
Var mı?
Var. Yani hepsinde farklı bir yere gidiyorum. Yani kendinden pay biç mesela. Müzik dinlerken ruhun gezmiyor mu? Yani anıların içinde olabilir, zamanda olabilir, mekanda olabilir. İnsan başka başka yerlere gidiyor hakikaten. Evet. Benim bundan sonraki yayınlayacağım işlerde bu çok var aslında. Çünkü pandemi bana mekanı çok fazla sorgulatmaya başladı. Yaşadığımız evler, planlar. Yani öncesinde evi otel gibi kullanıyordu. Çalışan bir insan evini otel gibi kullanıyor. Sabahın köründe çıkıyor, akşam eve uyumaya geliyor. Fakat pandemide 7/24 ev hayatı olunca mekanları sorgulamaya başladım. Daha ziyade yani hatta sadece doğa diyebilirim. Mesela iki tane işim var. Biri tamamen gözümü kapar kapamaz kendimi sahilde hissettiğim bir iş. Hı hı. Fernweh ismi. O da uzakları evet. özlemek manasında. Diğeri de yani gözümü kapar kapamaz yine upuzun kavak ağaçlarını gördüm.
Gölgeler mi?
Yok bir... o değil.
Ya bilemedim.
Çıkacak. Çıkacak olanlar. Ama onlar da öyleydi. Diğer albümde de vardı kesinlikle. Ben konser verdiğim mekanlarla da enerjim çok değişiyor. Yani mekan ve insan beni enerjimi çok değiştiren, çok etkileşim halinde olduğum iki öğe, öyle söyleyeyim. Yani hem negatif anlamda hem pozitif anlamda bir anda bütün performansı şekillendirebiliyor, söylediklerimi, konuştuklarımı, her şeyi.
Evet.
Böyle.
Yani bu sürekli güncel olarak çaldığınla, işte ürettiğinle, yaptıktan sonra, öncesinde, sonrasında sürekli güncellenen bir durum diyorsun yani aslında bu mekan meselesi.
Evet.
Peki Emre.
Peki. Büşra'mız 15 yaşında gözükmesine rağmen kendisi bir kendisi bir anne. Ve sanıyorum 6 yaşında bir kızım var, değil mi?
Ya bana geçen gün diyor ki anne sen büyüdüğünde sigara içecek misin diyor.
Ne?
Ya hala büyümesi beklenen bir anne olarak algıla. Çocuk tarafından da öyle algılanıyorum.
Çok güzelmiş.
Sen ne zaman büyüyeceksin diyor.
Evet, çocuktan al haberi diyoruz. Şimdi tabii ki onunla her anınız çok kıymetli. Bunu tartışmak bile komik olur. Ama birlikte yaşadığınız anne kız böyle güçlü bir kuvvetli bir anı ve anı merak ediyorum. Ve anne olmak hayatını, üretimlerini nasıl etkiledi? Kızını büyütürken kendi büyüdüğünde karşılaştığın neleri yapacak ve neleri yapmayacaksın ya da yapmıyorsun?
Çok zor soru. Ya benim annem sağ olsun hani haftanın her günü beni bir kursa taşıdı. Ben anne olunca bunun çok büyük bir enerji gerektirdiğini fark ettim. Çünkü onda şey kısmı vardı. O hareket olarak, hareket anlamında çok enerjikti. Ben duygu olarak çok yoğun bir çocuktum. Dolayısıyla onun enerjisi, bu her okul çıkışı beni bir kursa taşıma enerjisi benim de duygularımı kontrol etme, nötrlememi sağladı. Fakat benim kızımla ilişkim ise şimdi tam tersi. Yani yine o enerjik bir çocuk. Onun enerjisi benim üretimimi motive ediyor. Böyle söyleyeyim. Yani karakteri de hani küçük küçük olmasına bakmamak lazım. Zaten şu anda çocuklar kendilerinden 4-5 yaş büyük bir beyinle ilerliyorlar. Herhalde algılar, alıcılar çok açık olduğu için şu an yaşadığımız zamandan sebep. Bana akıl verdiği zaman bile oluyor. Ondan öğrendiğim çok fazla refleks oluyor.
Büşra, ben sizi şeye benzetiyorum. Senin de çok sevdiğin ve benim de geçen gece senin sayende izlediğim The Piano filmindeki anne kıza çok benzetiyorum sizi.
Evet. Kesinlikle öyle. Benim neoklasik dünyaya giriş sebebimdir o filmin
Evet,
müzikleri.
öyle yazmışsın.
Evet, ilk onu çalışmıştık piyano hocamla beraber. Filmi izlememiştim yani.
Şebnem Hoca.
Evet, Şebnem hocamla. Ha,
Dersimize
tanıyor musunuz
çalıştık.
diyecektim. Şebnem hocam çok çılgın bir kadındı, sağ olsun. O yani müziğe bakış açımı da o şekillendirdi bu arada. Dipnot onu da söyleyeyim. Kuralcı bir kadın değildi. Ne diyorduk?
Annelik diyorduk, ben böldüm.
Yani ben başlarda biraz şey dengesini nasıl oturtturacağım konusunda çok kaygılıydım. Yani hem annelik hem böyle yoğun mesai isteyen bir kariyer. Yani bu şey gibi değil. Piyano başında bir ürün ortaya çıkarmak için şimdi 2 saat boşluğum oldu. Hadi başına oturayım da şu işi bitireyim. Kesinlikle böyle bir mesai değil. Bütün gününü istiyor 24 saat ve o 24 saatte senin duygu akışını bölen işte anne acıktım veya ya beni parka götür gibi şeylerin araya girmemesi gerekiyor. Ben bunu nasıl halledeceğim, nasıl olacak diye çok endişeliydim. Sonra endişelenmeyi bir kenara bırakıp bu sistemin içerisinde nasıl bir yöntem bulunabilire odak. Aslında
Kullandım.
bu herkes için geçerli. Elinde ne varsa onunla bir şeyler yapmaya çalışmak. Gözünü başka yerlere dikmek değil de, hiçbir zaman ulaşamayacağın şeylere dikmek değil de önündeki işine. Bu benim yani sosyal medya linçleri konusunda da mesela bu tutum beni çok beslemiştir. Hep önüme bakarım. Yani o gün masamın üzerinde ne iş varsa yapabildiğim kadarıyla onu yaparım. Yani çocuklu olan annelik mesaim ilişkimizde de reddetmek işte ne bileyim olmuyor, böyle olmaz, şöyle daha iyi olurdu vesaire gibi kaygılarla ilerlemek yerine bir uyum yakalamaya çalışmak, şikayet etmeden kendine ait yeni bir sistem, yeni bir düzen kurmak ama tabii ki de olduğu kadar.
Günümüzün anneleri artık yeni tekniklerde çok ustalaşmış durumdalar. Herkes kendine uygun tekniği, kendine uygun ebeveynlik yöntemini keşfediyor. İşte Melis'le konuşurken de bunu demiştik. Böyle bir artık kendi yöntemini bulma çağındayız galiba ebeveynlik konusunda.
Kesinlikle.
Ya ben çocuklarla çalıştığım için şeyden çok eminim. Yani biz çocukluk ve büyüklüğü, yetişkinliği büyüklük, küçüklük üzerinden tanımlıyoruz. Ama buradaki birim büyük ya da küçük olma birimi değil, farklı olma birimi. Dolayısıyla Büşra onu keşfetmiş ve oradan gemisini yürütmüş anladığım kadarıyla.
Aynen.
Evet Gökçem, sendeyiz.
Büşra, bir iş üretirken biraz önce de bahsettik. Sen şiirden, resimden, doğadan çok ilham alıyorsun. Bu çok sezilebiliyor. Hatta bir tane Instagram postunun altında Monet'in sana nasıl duyum sattığıyla ilgili olan bir beste paylaşmıştın. Ve bunun üzerine ben deli gibi sana şeyi sormak istedim işte. Peki Miro, peki Sezan, peki Gauguin. Şu an tabii bu mümkün olmadığı için uygulamalı olarak göstermen. Ben şu an içinde bulunduğumuz gerçekliğe baktığında ne gördüğünü bir işin üzerinden tarif etmeni isteyeceğim sana. O da benim senin Eskizler albümünü dinlediğinde en çok etkilendiğim parçalardan biri olan Gölgeler. Bu işin üzerinden gerek insansal gerekse ilahi tüm bu yaratılar düzenine nasıl bakıyorsun?
Yine harika bir soru.
Yine çok kaotik.
Ben de madde 42'yi seviyorum. Yeri gelmişken onu söyleyeyim.
Evet, teşekkür ederim. Ya şimdi şöyle, orada da mesela yine doğayla alakalı aslında. Benim ofisimin önünde bir çınar ağacı var. Akşam güneşi vurduğunda ışık önce yapraklara değiyor. Sonra o yaprakların gölgesi düşüyor duvarıma. Ve havada rüzgarlıysa o gölgeler hani dans etmeye başlıyor aslında. Ve onların o dansı, o ritmi bende bir anda öyle bir motif çıkarttı ortaya. Hatta onu ilk gün paylaştım ben. Biraz aşağılarda böyle profilimde. Tam o sırada da şey yaptım. Hemen kamerayı ayarlayıp o anı
yaprakları
çektim.
Yaprakları çektin, evet.
Evet, yaprakları çektim ve piyano başında da sesi kaydettim. Ve onu hemen o gün paylaştım. Orada daha hani belki sadece bir dakikası vardı o şarkının. İlerleyen zamanlarda tamamlandı, bağlandı. Ama tam yine o anlık, hani momentary bir şeydi, tıpkı bugünkü gibi. Ya ben sinestezik miyim değil miyim onu bilmiyorum. O nasıl bir... Ya ondan çok emin değilim. Belki onun bir testle falan hani onaylatılması vesaire gerekiyordur.
Bizim çok kıskandığımız bir hastalıktır Gökçe ile.
Evet.
Ama kokular... şarkıların bir, yani bir rengi oluyor kafamda bazen, veya işte Monet'e baktığımda bir şey duyuyorum gerçekten. Mesela bana biri şey de, bir müzisyen sormuştu nasıl beste yaptığımı, uygulamalı bir göstermiştim ona. O an sen kafanın içindeki sesi çalıyorsun Büşra demişti. Hani o konservatuarlı biri olduğu için onun yorumunu çok önemsemiştim mesela. Kafanın içinde duyduğun şeyi çalıyorsun, onu yaptığımın farkında bile değilim açıkçası. Hani ondan sonra biraz daha farkındalık oluştu. Ama gerçekten o şey bana geliyor, öyle söyleyeyim.
Evet, yani ortada bahşedilen bir şey olduğu çok belli.
Evet.
Ve bunun senin kurduğun dille, işte sana bahşedilenle birlikte gelen o bütünle alakalı olduğunu sezdiğim için bunu çok sordum. Hani dünyaya nasıl bakıyorsun? İçinde bulunduğumuz gerçekliğe nasıl bakıyorsun? Ama aslında aynen dediğin gibi, aslında kafanda olduğu gibi bakıyorsun ve görüyorsun. Hani cevabı da çok basit bir yerde.
Hatta J.J. Johansson da yazdı. O da beni çok mutlu etmişti.
Şaka yapıyorsun.
Ya evet, o muhteşem bir şey değil mi ya?
Evet. Biz bir gün Menesse ile Harry Potter izliyoruz. Koltukta elimizde cips paketleri. J.J. Johansson bana mesaj atıyor
yani.
Tam o sırada işte Shadows çok güzel olmuş diye inanamadım gerçekten.
İnanılmaz gerçekten ya.
İnanılmaz ya, mükemmel bir.
O zaman Far Away diyoruz, On The Radio diyoruz, Be Yourself diyoruz ve bana geçiyoruz. Büşra.
Onunla belki bir şey yapacağız bu arada.
Hadi.
Hadi.
Yani öyle çok kısa bir konuştuk, bakalım.
Büşra, şimdi sana 5 katlı bir apartman veriyorum. Bu apartmanın en üst katında sen oturuyorsun. Diğer katlarda yaşayacak olan insanları da sen belirleyeceksin. Kalan 4 daireye belirgin kişilik özelliklerine sahip 4 insan yerleştireceğiz. İşte mutlu birisi, geveze birisi gibi gibi. Bunlar hangi kişilik özelliklerine sahip? Nasıl komşular olurdu? O insanları neden seçerdin? Haydi bakalım, söz sende.
Haydi bakalım, düşün.
Ya bir yazar seçmek isterdim mutlaka. Çünkü yazmakla çok aram çok iyi değil ve yazarların kafası, yazar şairlerin kafası çok hoşuma gidiyor.
Güzel.
Bir ressam olsun isterdim. Birlikte doğaçlama bir performans yapardık.
Yalnız şu anda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni anlatıyorsun.
Evet. Birlikte bir doğaçlama bir performans yapardık. Yani
Ya o ben olayım ne olur.
yapalım. Bir kayıt yapardık sürekli. Bir aşçı olsun isterdim
Güzel
ben.
seçim.
Ufak çok kötüyüm. Berbatım. Yani
Çok mantıklı.
bir seyyah olsun isterdim. Gidip gelsin. Bize anılarını anlatsın. Kaç oldu?
4 oldu.
4 oldu. Yani daha çok kişilik özelliklerinden ziyade insanları kabiliyetlerine göre seçtiğini
Görüntülüyorum.
görüntülüyorum. Ya evet, iyi bir şey mi bilmiyorum ama yani bizde ya böyle ailece çalışmakla alakalı bir takıntı da var. Ya çok belki çok doğru bir şey değildir ama ya ben biraz onu babamdan aldım. Babamda şey vardı. Hani meşgul ol, çalış, bu iyileştirir. Hep böyle bu mottoyla hayatı yaşamış. Ben de herhalde ondan bulaştı bana ya.
Büşra'mız sorularımızı duydun. Şimdi programımızın formatı gereği bilmiyorum önceki bölümlerimizi dinledin mi? Dinlemediysen de gözyaşlarım
Eyvah.
pıt. Şu aşamada Gökçe'nin sorularından ya da benim sorularımdan hangisini ya da hangilerini daha çok sevdiysen bir seçim yapman gerekiyor. Yani Gökçe mi daha iyi sorular sordu, ben mi daha iyi sorular sordum diye. Seni kendi vicdanınla baş başa bırakıyorum.
Dım.
İyi kötü bir şey demek istemiyorum. İkinizin sorma tarzı çok farklıydı.
Evet.
Peki yani bu farklılıktan sana en yakını
Ben ikisini de sevdim çünkü
hangisiydi? O zaman berabere mi diyoruz Gökçem, ne diyoruz?
ya sadece benim bu şey çok yaptığım bir şeydir. Söylenenleri, yapılanları hatırlamam ama hissettirdiklerini
Tamam. Böyle cevap verenler de oldu.
hatırlarım. O yüzden ikisinde hiçbirinde olumsuz bir şey veya bir rahatsızlık hissetmedim.
Peki beraberlik söz konusu.
Beraberlik mi? Yok ya, beraberlik falan
Evet.
yok.
Hiç adetim değil iyi kötü seçmek. Hepsi gerekli, faydalı.
Büşra'nın yüz ifadesinden gördüğüm kadarıyla bu konudan aşırı eğlendi. O yüzden Büşra, son olarak dinleyicilerimize söylemek istediğin bir şey var mı?
Bilemiyorum, çok şey olabilir. Ya ben böyle şeylerde çok kötüyüm. En sevdiğin film gibi geliyor bana. En sevdiğin kitap, en sevdiğin şarkı. Ne söylemek istersin? Konserimi izleyin. Yeni şarkılar var içerisinde.
Evet.
Bunu söyleyebilirim. Yeni şeyler çaldım.
Büşra'mız ayağına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp geldiğin için. Çok keyifli bir sohbetti.
Ben teşekkür ederim. Evet, aynı şekilde.
Çok teşekkür ederiz Büşra. Harika da cevaplar verdin bize. Çok güzel malzemeler verdin. Bizi tatmin ettin,
Umarım.
mutlu ettin.
Umarım. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Şunu da ekleyelim. Programımızın sonunda programı kapatmazsanız Büşra'mızın eserinden küçük bir parçayla karşılaşacaksınız. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızda beraberlik söz konusuydu. Kim bu insanların? Bu program konuğu Büşra Kayıkçı oldu. Kim bu insanlar? Bitti.